T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.
T cetvelinden herkese merhaba. Kansu ve Mertcan'la hazırladığımız T cetvelinde bugünkü konuğumuz Huddersfield Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doktor Dahan Irak olacak. Dahan hoş geldin.
Merhabalar.
Tabii info@t.org'dan bize ulaşabileceğinizi, soru, görüş ve önerilerinizi aktarabileceğinizi de belirterek programa başlayalım. Dahan'ı bugün konuk etme nedenimiz yakın zamanda yayınladığı bir yazıdan dolayı olacak. T.org, Şikeli Maç'ın Dürüst Hakemi başlıklı bir yazı. Biz bu yazıdan yola çıkarak, ki yazının bağlantısını da bölüm notlarında paylaşacağız, bu yazıdan yola çıkarak aslında hem gazetecilikle doğrulama arasındaki ilişki nasıl olmalı? Burada Türkiye'de eksik kalan yönler ne? Globalde eksik kalan yönler ne? Biraz gazetecilikle doğrulamanın arasındaki o bağlantı ilişkiyi konuşmaya çalışacağız. Bir yanda doğrulama organizasyonlarının üçüncü parti doğrulama alanında yaptığı çalışmaları da değerlendirmeye çalışacağız. Tabii hemen aslında önemli baştaki soruyla başlayalım. Şimdi gazetecilik ve doğrulamayı ne kadar içkin görüyorsun? Biraz bununla başlamak istiyorum. Şimdi bu alanın temel fonksiyonu ne olmalı? Gazetecilik ve tamamen doğrulama ayrı mı, birbirinin parçası mı? Biraz aslında burada senin bakış açını dinlemek istiyorum.
Çok teşekkür ederim öncelikle davet ettiğiniz için. Herhalde bu ilk kez oluyor eleştirdiğim bir mecranın daha fazla eleştirebilmem için beni çağırması. Bunu çok kıymetli görüyorum. Türkiye'de daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir kere hani çok da tarihi referanslarla can sıkmak istemiyorum ama çok sevdiğim bir, hatta en sevdiğim gazetecilik filmi olan Shattered Glass'ın da dayandığı bir olayı size aktararak başlayayım. 1990'lı yıllarda Amerika'nın en prestijli dergilerinden bir tanesi New Republic'te. Stephen Glass isimli bir gazeteci, genç gazeteci, çok hırslı. Ard arda çok önemli hikayeler patlatıyor. Yalnızca New Republic'te değil, o dönem Amerika'nın bütün önemli haber dergilerinde. Ve sonra bir noktadan sonra yaptığı haberlerin neredeyse tamamının uydurma olduğu ortaya çıkıyor. Ve orada denilen şey şu. Yani veri doğrulama, haber doğrulama da en ufak bir hata yaparsanız, en ufak bir boşluk bırakırsanız buna kapı açarsınız. Hani yalan haberciliğe kapı açabilirsiniz. Şimdi bunu neden anlattım? Çünkü veri doğrulamanın ya da haber doğrulamanın editoryal sürecin içerisinde ne kadar kritik bir yeri olduğunu göstermek için anlattım. Bu zaten haber odalarından çıkma bir pratik. Yani dışarıdan değil, içeriden doğan bir ihtiyaç. Editoryal, nasıl diyelim, editoryal doğruluk, editoryal haysiyet için gerekli bir pratik. O yüzden içeriden gelme bir pratik. Bunun dışarı çıkması kötü bir şey mi? Bence değil. Çünkü bağımsız bir göz yaratmış oluyorsunuz. Bu anlamda veri doğrulama ya da haber doğrulama kuruluşlarının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak dışarı çıkarmak şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Normalde gazetecilik faaliyetinin bir parçası olan, editoryal faaliyetin bir parçası olarak doğan bir pratiği gazetecilik haber odasının dışına çıkardığınızda gazeteciliğin dışına çıkarma opsiyonu da gözükmüş oluyor. Ve genelde de bu risk şu veya bu şekilde mutlaka bu alanda kendini gösteriyor. Bence teyitte de gösteriyor. Bunu daha detaylı tartışırız. Haber doğrulama ya da veri doğrulama her şekilde bir gazetecilik faaliyetidir. Şunu diyebilirsiniz, neden bu konuda bu kadar takıntılısın Dahan? Ben de derim ki o zaman gazetecilik olarak tanımlamamız gerekliliği şundan kaynaklı. Gazeteci kamu yararına görev yapar. Gazetecinin patronu kamudur. Yani kamu çıkarını savunur. Patronuna karşı da savunur, hükümete karşı da savunur, şirketlere karşı da savunur. Onun hesap vermesi gereken tek insan topluluğu kamudur. Kamu derken devleti kastetmiyorum tabii ki, halkı kastediyorum. Halk çıkarına yayın yapar, halk çıkarına öğretim yapar. Şimdi biz veri doğrulamayı ya da haber doğrulamayı gazetecilik alanından çıkardığımız zaman bu sorumluluğu üstünden almış olma ihtimalimiz doğuyor. Ben bunu sıkıntılı görüyorum.
Burası şu açıdan önemli. Şimdi aslında ben mesela bakış açısı olarak burada ikisini çok iç içe görüyorum. Senin gibi düşünüyorum. Yani bunun çok dışına çıkarılıp aslında gazetecilik dışı bir faaliyetmiş gibi bir yerden de konumlandırmak gazeteciler için de belki tartışma yaratacak bir şey olabilir. Bu yüzden belki de doğrulamada işte gazetecilik yönünü daha baskın kullanmak, belki de orada o argümanı üretmek ve yani kamu yararı, senin de söylediğin gibi o noktayı daha net ortaya koyma gerekliliği gibi bir şey doğuyor bir tarafta. Şimdi bunun tamamen kamu alanı dışına çıkması tartışmasının yanı sıra bir tarafta şeyi de, boyutu da var. Bu tip bir yani doğrulama işi işin, ya ben şu şekilde düşünüyorum. Bunu aslında biz geçmiş tecrübelerinde de konuştuk. Gazeteciliği bir bütün olarak ele aldığımızda doğrulama onun, senin de söylediğin gibi, bir parçası. Bir yerinde olan ve en önemli unsurlarından biri. Bunun biraz aslında son dönemde belki işte hıza, belki ya birçok farklı sebebi olabilir. Biz bunu burada başka konuklarla da konuştuk. Yeri geldiğinde ona da değiniriz ama bunun biraz aslında eskisi kadar güçlü olamaması, eskiden ne kadar güçlüydü o tartışılabilir ama ilkelerde ve genel olması gerektiği kadar güçlü olamaması biraz bu alanda boşluk yaratıyor gibi hissediyorum. Yani biraz burada aslında herkesin kendini geliştirmesi gereken bir alan var. Yani hem gazetecinin, ki ben mesela doğrulamanın da gazetecilik olduğunu düşünüyorum her zaman, bayağı birbirini güçlendireceği bir platform ve ortak dil bulma çabası olmalı gibi geliyor bir tarafıyla.
Öyle tabii. Bunda tabii içinde yaşadığımız gazetecilik ortamının kapitalizm şartlarında hayatta kalma biçimlerinin de payı var. Yani hızlı haber üretme ve çok haber üretme özellikle internet gazeteciliğinde çok kritik bir hal aldı. Yıllardır öyle. Ve öyle olunca zaten doğrulama gibi bir şeye çoğu editör kendi yazdığı haberi mecraya koyduğunda okumuyor bile. Yani zaten hatadan geçirmiyor mesela haberler. Yalnızca doğrulama değil, çok basit editoryal kozmetik kontrol bile çok fazla yapılıyor diyemeyiz. Diğer taraftan hani bu şartların da mecbur ettiği bir şey. Dolayısıyla yeni iş modelleri üzerine kafa yormak lazım. Bu ayrı bir tartışma. Ama onun haricinde şu da var tabii bizim ülkemiz için. Bizim ülkemizde gazetecilik alanı öylesine bir baskı altında ki gazetecilik, alternatif medya kendisini gazetecilik alanının dışında konumlayarak oradan bağımsız kalmaya çalışıyor. Bu da gazetecilikle ilgili sorumluluklarını bir noktadan sonra ihmal etmesine neden oluyor. Yani bu işler haber masalarına daha yakın şekilde yapılabilir miydi? Yapılırdı. Ama yanına yanaşılabilir durumda olan bir haber masası var mı şu an Türkiye'de? Çok kolay değil buna cevap vermek. Bir de tabii bunun finansmanı var, bunun bağımsız kalma zorunluluğu var. Mesela hani alternatif medyadaki her mecra, sizinki de dahil olmak üzere, bir şekilde bir yerden bir ekonomik kaynak, finansal kaynak bulmak zorunda. Böyle olunca işte benim çok eleştirdiğim, yazıda da eleştirdiğim, şimdi yine eleştireceğim, Teyit'in kendisini sosyal girişim olarak tanımlaması mevzuna geliyoruz. O zaman başka bir ekosisteme dahil oluyorsunuz. Yani Teyit gazetecilik ekosisteminden ben uzaklaştığını düşünüyorum. Baştan da zaten biraz uzak konumlandığını düşünüyorum. Özellikle mesela bu yayına gelmeden önce erkavi.org'a baktım. İlk web sitenize, 2016 yılındakine. O zaman da gazetecilik demiyormuşsunuz mesela. Ama şimdi gazetecilik o kadar uzak bir yerde tarifliyor ki kendini Teyit, o başka bir ekosistem. O işte derneklerin, STK'ların, işte Avrupa Birliği'nden veya işte başka finansal kaynaklardan fon almak için uğraşan ve bunu da hani kötülemek anlamında söylemiyorum. Mevcut koşullarda bir mecburiyet olduğunu da düşünüyorum. Ama hani kendinizi oraya konumladığınız zaman Orada evet sosyal girişim oluyorsunuz. Gazetecilikten çıkıyor iş ve orada gazetecilikle ilgili sorumluluklar ihmal edilmeye başlanıyor.
Bu eleştiriyle ilgili şunu söyleyebilirim. Şimdi tabii bu tartışmalar, ekosistem tartışmalarında bunları kendi içimizde de zaman zaman yapıyoruz. Ve bu yılın başında yaptığımız ciddi şu noktada birazcık aslında birleştik. Teyit kendi bütünüyle birlikte bakınca doğrulama da yapan bir yer ve doğrulama da yapan bir yer olarak konumlandığı yer ve gittiği yer, yani işte içeriklerini ürettiği yoldan bahsedeyim. Daha aslında gazetecilik özelinde kendini güçlendirmeye çalışan bir motivasyona sahip bir tarafıyla. Mesela bu eleştirine şu şekilde yanıt verebilirim. Bunu belki daha fazla anlatmalı ve belki de daha fazla altını çizmeli. Ama mesela bir yazıdan örnekle burayı kısaca geçmek istiyorum. Örneğin bu Boğaziçi Üniversitesi tartışmaları sırasında aşağıya bak ve aşağıdan tartışması vardı. Oradaki yazımızı belki okumuşsundur. Bir analiz formatında da değildi. Ve tartışmayı ele alırken birinci noktada şunun üzerinde konuştuk. Diğer editör arkadaşım Nilgün'le birlikte konuyu nasıl ele alacağımız tartışmasında şundan bahsettik. Şimdi bir görüntü var ve görüntüde polis bir öğrenciye işte aşağıya bak veya aşağıdan bir şey söylüyor. Şimdi bunu sadece doğru yanlış olarak yapmak ve mesela Yol TV orada bir açıklama yaptı. Doğru yanlış olarak yapmak birçok şeyi belki de görmememizi sağlayacaktı. Ve zaten işte internette işte bugün her kesimden gazetecilik organizasyonu diyelim veya her böyle yaygınlaşacak hesabı ortaya koyduğumuzda ortada zaten aslında eşitsiz bir yayılım söz konusu. Ve bunu ele aldığımızda hayır bu öyle denmedi dediğinizde çok net bir şekilde orada bütünü ortaya koyamamış olacaktınız. Ve başta o öğrenci olmak üzere ki bu çok basit bir gazetecilik pratiği, olayın bütün taraflarına ulaşarak sorunu çözmeye çalıştık ve üzerinde epeyce emek verdik. Buna rağmen bu birçok haber organizasyonu tarafından o öğrenciye ulaşmak gündeme bile alınmadı ve karşımıza çıkmadı. Yani mesela bu bir gazetecilik faaliyetidir ve orada belki de o tartışmalarda birçok bilinmeyeni, birçok uç noktayı da ele almaya çalıştık. Belki bunların dediğin gibi gösterimiyle ilgili daha fazla çalışılmalı veya daha fazla yapılmalı. Ya da burada o gazetecilik vurgusu metodolojide ve işte diğer tartışmalarda daha çok yapılmalı. Bu bir eleştiridir bu arada senin söylediğin. Önemli de bir şey. Yani bu bağlamda aslında birçok çalışma da yapılıyor içeride. Belki de göze batmıyor ve işte o tartışmalar diğer analizler üzerinden gitti. Bu da ayrı bir boyutu belki işin.
Şimdi şöyle, yaptığınız işin kıymetini tartışmıyorum burada. Tabii ki orada öğrenciye ulaşmak önemli, sormak önemli. Bunlar tamam ama ben bir haber odasında olsaydım ve bunu tartışıyor olsaydık benim size soracağım soru şu olurdu. Yani orada kayyum olarak atanmış bir rektör var. Okulun kapısına kelepçe vurulmuş. Patır patır atamalar yapılıyor. İki tane fakülte açılmış. Daha o zaman açılmamıştı gerçi. Ama neyse, yani bir sürü antidemokratik mesele dönüyor. Gözaltılar var kıyamet gibi. Aşağıdan bak dese ne olur? Aşağıya bak dese ne olur? Yani ağaca bakmaktan ormanı görememek gibi bir sıkıntı ortaya çıkıyor orada. Ve bence teyit çok sık düşüyor bu hataya.
Zaten biz bu tartışmayı aslında yaptık. Yani ilk söylediğim cümle. Burada o söylemin, yani ortadaki olayın bütününde bunu ortaya koymanın anlamı ne? O yüzden bütünü anlatmaya çalıştık ve bunu bir analiz şeklinde, hayır burada aşağıya bak, aşağıda bakın, aşağıdanın ötesinde çok daha büyük bir tartışma var. Ve onu anlatmaya çalıştık aslında. Yani sonuçta işte mesela o süreçte rektörün intihal yapıp yapmadığı tartışması da var sitede. Dünyada işte rektörler nasıl atanıyor mu, yoksa seçiliyor mu, direkt yürütme tarafından mı geliyor? Bununla ilgili de mesela örnekleri biraz ortaya koymaya çalıştık. Belki de işte o bütün, mesela biz bu tartışmayı yapmamıza rağmen sen bunu alamadıysan, hissetmediysen belki de bunu daha çok anlatmalıyız gibi bir şeye ben şimdi hissiyata kapıldım.
Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu yalnızca Boğaziçi Üniversitesi meselesiyle alakalı değil. Teyit'in kendini konumlamaya çalıştığı ve benim sorunlu bulduğum bir yer var. Mesela bu sitenizin köşesindeki tarafsızlık beyanı, sözündeki tarafsızlık orada olmaması gereken bir şey. Çünkü siz bir gazetecilik faaliyeti yapıyorsanız zaten tarafsız olamazsınız. Sizin tarafınız kamudur. Siz kamunun çıkarını savunursunuz ve bu konuda asla tarafsız olmaya kalkmazsınız. Burada nedir söylenecek olan şey? Hani bu IFCN'in deklarasyonunda da olan non-partisanship. Yani partizan olamazsınız, evet. Yani partizan olmadığınızı iddia edebilirsiniz. Adil olduğunuzu, yani fairness olarak geçiyor o deklarasyonda yine. Adil olduğunuzu iddia edebilirsiniz. Ama tarafsızlık diye tariflediğiniz şey çoğu zaman orta yolculuğa çıkar. Türkiye'de orta yolculuk kurulabilecek bir ortam yok. Çünkü şu anda Türkiye'de ciddi bir ifade özgürlüğü sorunu var. Bir taraf, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti her istediğini istediği gibi yayabiliyor. Yani onun dışında sesini zor çıkaran insanla bunu aynı yere koyup ortasında durduğunuzu düşündüğünüz zaman sahte denklik kuruyorsunuz. Ve bu çok ciddi bir sıkıntı. Mesela hani teyidim ben hak ettiğini hiç düşünmediğim, o işte teyit de yandaş çıktı vesaire tarzı eleştirilerin çoğunlukla da buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bu aman ortada duralım, aman yani şunu söyleyeyim mesela size. Özellikle hani bir örnek olarak enflasyonla ilgili yaptığınız haberlere, haber diyeceğim yine, haberlere baktım. Yani işte enflasyonla ilgili internette yayılan hatalı bilgiler. İşte sepette bu var denmiş, hayır yok falan. Yani şimdi bu mu daha önemli? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomiden sorumlu bakanının cari açık rakamlarına ciddi bir şekilde oynaması, enflasyon rakamlarının ciddi bir şekilde baskı altında tutulması mı önemli şeyinde? Eğer ortada duruyorsanız sahte denklik kuruyorsunuz. Yine COVID meselesine baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde COVID ile ilgili yayılan yanlış bilgilerin belki %99'u Sağlık Bakanı'ndan geliyor. Çünkü 6 ay boyunca Türkiye'de hasta sayısıyla vaka sayısının aynı olduğu iddia edildi Sağlık Bakanı tarafından ki bunu kabul etmek mümkün değil. Her türlü bilimselliği reddeden bir şey bu. Ve hani bu noktada sizin ortada durmayıp burada çok ciddi bir şekilde ağırlığı olan ve kamuoyunu yanlış bilgiyle etkileyen tarafı doğrulamanız gerekir. Daha doğrusu yanlışlamanız gerekir. Bunu yeterince yaptığınızdan emin değilim ben. Çok yine çok detaya konsantre oluyorsunuz. Yani orada ya 6 ay boyunca bize açık açık hasta sayısıyla vaka sayısının aynı olduğu iddia edildi. Ve bu çok ciddi bir kamu sağlığı sorunuydu. 6 ay boyunca eğer teyit bunu her gün söylemediyse teyit bir şey çok eksik yaptı demektir.
Burada ben bu partizan olmama meselesini tarafsızlık ilkesi olarak sitemizde belirtmenin aslında önemli olduğunu düşünüyorum ama yapılan itirazı da çok iyi anlıyorum. Yani biz temelde aslında toplumsal kutuplaşmanın hatırı sayılır önem arz eden bir yansıması üzerine çalışıyoruz. Yanlış bilgi sorunu üzerine çalışıyoruz. Burada sorunun önüne geçebilmek için kutuplaşma ortamını kıran, bu ortamı dağıtmayı hedefleyen bir aktör olmak gerekiyor. Farklı alanlarda kutuplaştırmayı derinleştirmeden iş yapıp içerik üretmeye çabalarken de işte sosyal faydayı gözetiyoruz. Belki buradan sizin eleştirileriniz geliyor. Yani sosyal girişim olarak tanımlaması da bu sosyal etki, sosyal fayda meselelerimizle alakalıdır. Ama şunu demek istiyorum yani sosyal etki veya sosyal fayda gözeten bir organizasyonun zaten klasik tabirle sizin de dediğiniz gibi tarafsız olması mümkün değil. Yani tabii ki radarlarımız işte insan haklarını gözetir şekilde çalışıyor olmalı. İşte nefret söylemine ve sosyal medyanın o toksik ortamına karşı duyargalarımızın sürekli açık olması lazım. Çalışmalarımızda da belki rahatlıkla görülebilir. Belki işte sizin dediğiniz gibi her alanda böyle bir pozisyonda bulunmuyor gibi görünüyor olabiliriz ama işte atıyorum Suriyeli mültecileri hedef alan yanlış bilgilerin yaratabileceği hak ihlallerinin bilincinde olduğumuz için bu iddiaları daha büyük titizlikle tarıyoruz. Ya da işte yeri geldiğinde STK'larla, bu alanda çalışan STK'larla birlikte bu konu üzerine projeler üretmeye çalışıyoruz. Ya da işte çok bambaşka bir konu ama işte iklim değişikliği ile ilgili bir mini belgesel serisi hazırlayıp işte internet kullanıcılarının kulaktan dolma yanlış bilgilere düşünmeleri yönünde adımlar atıyoruz. Yani bir bakıma bu gazetecilik faaliyetinden de daha geniş bir perspektifle hareket etmeye çalışıyoruz. Burada dediğiniz eleştiriyi almamız ve değerlendirmemiz gerekiyor bence de. Biraz belki detay olacak ama küçük bir ekleme daha yapayım. İşte Emre de bahsetti. Retreat'te bir değişim teorisi ekip olarak inşa ettik ve burada kendimize biçtiğimiz bir hedef var. O da aslında çalışmalarımızda eleştirel düşünmenin, bilgi ekosisteminin ortak değeri olduğu bir dünyanın inşasına katkıda bulunmak. Bunu da klasik anlamda mutlak bir tarafsızlıkla inşa etmek tabii ki mümkün değil. Yani küresel ısınma yoktur diyene ya senin de haklı olduğun yerler var kardeşim falan demeyeceğiz tabii. Ya da işte mülteciler yapmadıkları bir şeyden dolayı baskı altına alındığında baskıcı grupların taleplerinde haklılık aramayacağız. İçinde olduğumuz ekosistemin dengesizliklerinin, eşitsizliklerinin farkında olmak zorundayız. Bir yandan da tabii ki tarafgir olmadan, belki daha ortada buluşabileceğimiz bir ifadedir bu. Yani tarafgir olmadan, partizan olmadan, farklı toplumsal kesimlere sesimizi ulaştırarak ilerlemek zorundayız. Buradaki o dengeyi kurabilmek adına bir hayli çabalıyoruz aslında ama bir gün işte X karşıtı görünen bir iddianın yanlış olduğu ortaya konunca işte Y'ci oluyoruz. Y karşıtı iddiayı yanlışlayınca da X'ci olarak itham ediliyoruz. Bu da biraz açıkçası bizi yoruyor diyebilirim bir noktada.
Şimdi tarafgirlik tarafsızlıktan daha, yani tarafgir olmama tarafsızlıktan daha bana sıcak gelen bir şey. Bu arada mültecilerle ilgili yaptığınız çalışmaları hakikaten ben de kutlarım. Hani o da hani hep eleştiri olmasın, o konuda gerçekten ben de. Mesela benim sizin RSS beslemenize sırf o şeyden IFTTT'de aboneliğim var. Siz Suriyelilerle ilgili haber yaptığınızda bana düşüyor mesela mail olarak. Çok önemsiyorum onu. O ayrı bir konu. Hani oradaki krediyi size vereyim. Katılamadığım bir şey var Mert. Türkiye'de kutuplaşmadan bahsetmek de yine bence sahte denklik kurmaya geliyor. Türkiye'de kutuplaşma yok. Türkiye'de tahakküm var. Yani bir taraf bütün devlet aygıtına sahipken, kuvvetler ayrılığı ortada yokken, hukuk sistemi tamamen tarafgir, partizan bir hale almışken biz buna kutuplaşma diyemeyiz. Yazıda da demiştim. Siz İçişleri Bakanı'nın saçı olmadığını söylerseniz hapse girersiniz ama İçişleri Bakanı size sapkın diyebilir. Üstelik yine siz hapse girersiniz bu sefer sapkın olduğunuz için. Yani dolayısıyla Türkiye'de öyle kutuplaşma falan yok. Türkiye'de bildiğiniz tahakküm var. Bunun adını tahakküm olarak koymamak da politik bir tercihtir bu arada. Şimdi benim bu hani ne kadar sürem kaldığını da lütfen söyleyin çünkü Facebook meselesini de açmak isterim.
Aslında çok çok kısa süremiz kaldı. Facebook'u da yani buradan hemen Facebook'a geçersen bir iki dakika
Ha,
oraya da
tamam.
konuşalım.
Yani mesela Facebook meselesi siz yani şey anlıyorum. Sizin bir iş modeli yaşatılabilir bir iş modeline ihtiyacınız var ve bunu kurmak zorundasınız ve bazen hakikaten yapmak istemediğiniz tercihlere de mecbur kalabiliyorsunuz. Gerçi teyidim Facebook'la olan işbirliğinden şikayet ettiğini hiç duymadık. Genelde çok mutlu olarak bahsetti bundan teyitçiler ama yani Facebook'la iş ilişkisine girmenin bir sorumluluğu var. Buna yokmuş gibi davranamazsınız. Yani Facebook son 2 günde öyle iki hareket yaptı ki bir tanesi Dimitris Kofodinas'ın 17 Kasım örgütünün mahkum lider kadrosundan Kofodinas'ın açlık greviyle ilgili ona destek eylemlerini haber yapan gazetecileri bile yasakladılar Facebook'tan. Bunun hani faşizanlıktan başka bir tercümesi yok. Yine ProPublica'da çıktı. Türkiye Devleti'nin taleplerini Sheryl Sandberg'in nasıl onayladığı, Türkiye Devleti ile Facebook'un nasıl sansür konusunda işbirliği yaptığı ile ilgili. Yani şimdi siz istediğiniz kadar biz bunu böyle kurmadık deseniz de hani siz Facebook'a prestij kazandıran bir iş yapıyorsunuz ve bunun bir sorumluluğu var ve bu eleştirilebilir bir şey. Dolayısıyla hani onu bence başka iş modelleriyle nasıl değiştirilebilir? Okuyucu temelli ve katılımcı iş modelleriyle nasıl değiştirilebilir? Onu düşünmek lazım. Bu arada ProPublica'nın adını andık. Bence ProPublica Türkiye'de alternatif medya üzerine iş yapan herkes için harika bir model. Bunun üzerine daha fazla kafa yormak lazım. Yani artık lütfen gazetecilik faaliyetleri üzerine iş modelleri geliştirelim. Ve yani işte sosyal girişim mi dersiniz, ne dersiniz adını? Yani içerik ajansı, yani böyle adı süslenmiş içerik ajansları kurmaya artık kafa yormayalım derim ben.
Bu Facebook meselesinde ben şu şekilde katkıda bulunmak istiyorum. Yani öncelikle yazınızdaki ara başlık çok güzeldi. Bu Facebook caiz midir diye sormanız. Ya Facebook yanlış bilgi, dezenformasyon, bilgi operasyonları gibi noktalarda gerçekten problemli bir yer. Buna bence bir noktada işte Facebook yetkilileri de hak vermiş ki işte bu üçüncü parti doğrulama platform programını başlatmışlar. Burada teyitçiler açısından bence Facebook'un şöyle bir önemi var. Birçok doğrulama kuruluşunun en temel amacı aslında geleneksel medyanın yanı sıra sosyal medyada yayılan yanlış bilginin önüne geçmek. Şimdi Facebook gibi yüz milyonlarca kullanıcı kendisine çekebilmiş bir organizasyon da kapıyı çekip dükkanı kapatıp ortadan kaybolmayacağına göre platformun deneyimlediği problemleri çözebilmesi için iki yöntemi var. Bir, ya probleme içeriden bir çözüm üretmeye çalışacak. İşte yapay zekalar vesaireler. Henüz ama o aşamada değiliz yani o teknolojide. Ya da işte dışarıdan destek alacak. Şimdi hal böyleyken Facebook dışarıdan destek alma yöntemine başvurdu. Biz de Türkiye ve Azerbaycan'da işte yüz binlerce insana kendilerinin kullandığı bir mecra üzerinden ulaşabilecek konuma gelmiş oluyoruz. Ve sosyal medyada aslında direkt olarak yanlış bilginin yayılımına ket vurabileceksek neden orada olmayalım? Ve neden bir hizmet satmayalım dedik. Facebook'un izlediği yöntemi izlemeyenler var tabii. İşte ne bileyim Twitter örneğin teyitçilere başvurmadan bir şekilde doğrulama servisi sağlamaya çalışıyor. Ama onun etkisi yani çok büyük bir tartışma konusu şimdilik. Tabii yine Facebook meselesine odaklanırsak nihayetinde bir hizmet satıyoruz. Buradan bir gelir elde ediyoruz. Ama dediğiniz gibi bu gelir kaynağını ya alternatif modelleri aslında her zaman bir şekilde alternatif model arayışında olmak gerekiyor. Bu arada aynı zamanda TikTok'la da benzer bir anlaşmamız olduğunu hatırlatayım. Tabii bunların da dışında işte eğitim programlarımız var. Farklı proje çalışmalarımızdan da gelir elde ediyoruz. Ama şunu hatırlatmam lazım. Yani Facebook'la olan anlaşmamızdan önce de aslında hazırladığımız projelerle işte çeşitli fonlara başvuruyorduk. Ve bu şekillerde gelir elde ediyorduk. Gelir modelimiz böyle bir yapıdan besleniyordu. O zaman da neden X kurumundan para alıyorsunuz falan gibi sorular geliyordu. Ben açıkçası bu yaklaşımla bir noktada artık teyitin kapısına kilit vurup çıkmamız gerektiğini falan düşünüyorum. Yani oradan para almayalım, buradan buna hizmet satmayalım. Bunun bir şekilde bir sonu gelmeyecek gibi geliyor bana. Ama şu vurgunuzu çok önemli buluyorum tabii. Yani gelir modelimizde çoğu yumurtanın aynı sepette olmaması gerekiyor. Halihazırda da öyle değil. Onu da belirtmem lazım. Yani Facebook yarın bu ilişkiyi kesmek isterse biz zaten hayatta kalırız. O da bir problem değil yani. Bütün iş modelimizde bahsettiğim gibi işte Facebook'a dayalı değil. Çeşitlendirmek için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii sepetin devrilmemesi için bu hizmet sattığımız veya fon aldığımız bir yerin bize editoryal anlamda şunu yapın, bunu yanlışlayın, şunu yapmayın falan gibi taleplerinin olamayacağını da özellikle belirtmek isterim. Böyle bir talebin gelmesi halinde bunu kamuoyuyla açıkça paylaşacağımızı da çok yerde taahhütünü de verdik. Ve yani zaten dünya genelinde işte IFC'nin parçası olan teyitçilerle Facebook'un da şimdilik böyle bir ilişkisi yok. Tabii gelecekte neler olacak olabilir bunları bilemiyoruz. Ama dediğiniz bir noktaya daha değinmek istiyorum. Yani ifade özgürlüğü noktasında Facebook'un geliştirdiği politikaların iyileştirilmesine mutlaka ihtiyaç var. Bizim buradaki bir avantajımız şu. IFCN ağı Facebook'un diyalogda olduğu bir ağ. Yani burada önerilerimizi Facebook'a iletme ve en azından sesimizi duyurabilme imkanına sahibiz. Bu konuda da sayılı, belki dünyadaki sayılı medya oluşumu böyle bir temas imkanına sahip. Tabii uygularlar, uygulamazlar. Biz söyleriz, dinlemezler. O ayrı bir şey. Ama bu böyle bir imkana sahip olmamızın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Son bir cümleyle şey yapayım. Yani çok katılabileceğim argümanlar değil bunlar. Yani neticede Facebook'un bir güvenilirlik sorunu var. Özellikle Cambridge Analytica skandalından sonra. Yani bir şekilde onlar da kendi haysiyetlerini kurtarmaya, en azından görüntüde bunu yapmaya çalışıyorlar. Buna destek vermek, bununla bu şekilde katkı sunmak bence tartışmalı bir şey. Yani eğer başka bir iş modeliyle değiştirilebiliyorsa değiştirmek lazım. Ya da şunu yapabilirsiniz en azından. Okuyucunuza bu iş modelini neyle değiştirmek konusunda çalıştığınızı ve ne kadar sürede bunu yapmayı planladığınızı açıklayabilirsiniz. Ama yani onun dışındaki argümanlara katılamayacağım. Amerikan Kongresi sözünü dinletemedi Zuckerberg'e. Sizi de tabii ki dinlemeyecekler. Çok da naif olmamak lazım bu konuda.
Aslında daha konuşacak ve tartışılacak çok şey var. Ama katkın için çok teşekkürler. Elbette konuşulması gereken ve belki de tartışmamız gereken çok fazla başlık vardı daha ele alamadığımız. Ama en azından böyle bir tartışmayı da başlatmış olduk. Yani senin de burada eleştirilerin ve söylediklerin çok değerli. Çok teşekkürler konuk olduğun için.
Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten açık yüreklilikle yaklaştığınız için eleştirilerime. Yani ne kadar dikkate alınır, nasıl etki ederim sizin oluşum politikalarınıza bilemiyorum ama umarım bir katkım olmuştur. Değerli bir iş yaptığınızı düşünüyorum. O değerli işi daha doğru yapmanıza eğer bir katkım olmuşsa çok mutlu olurum.
Zaten bu tartışmanın amacı tamamen o. Yani polemiklerden ve diğer başlıkların ötesinde ilkeler üzerinde bir şeyleri konuşmak çok kıymetli. Tabii ki burada konuştuklarımız bize çok büyük katkısı olacak. Ama TCTV'nin de sonuna geldik. Bize info@teyit.org üzerinden ulaşabilirsiniz. Spotify, Spreaker, Apple ve Google Podcast üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yeni bir bölümde yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
TCTV'li. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? TCTV'li yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.